Ayrım 3.
Sayfa 23. Zaten gerçekte bütün bunlarda söz konusu olan şey, çevrimsel tezahürdeki çeşitli evrelerde ifade edilen, bu dünyanın merkezi olan pardestir. Bütün halkların geleneksel sembolizmi bunu, varlığın merkezi ve ilahi mesken olan Hindu doktrininde Brahmapura, kalp ile mukayese eder. Aynı şekilde onun bir sureti olan toplanma çadırı, bu nedenle İbranice'de Mişkan, diğer bir ifadeyle Tanrı'nın meskeni adıyla anılmaktadır ki, bu kelime ile Şekina kelimesi aynı köktendir. Diğer bir bakış açısına göre Şekina, Sefirot'un sentezidir. Sefirot ağacında sağdaki sütun, rahmet tarafını temsil ederken, soldaki sütun, gazap yönünü temsil etmektedir. Dipnot: bununla mukayese edilebilir bir sembolizmde orta çağda kullanılan canlıların ve ölülerin ağaçları figüründe görülmektedir ki, bunun manevi nesil fikriyle çok açık bir ilişkisi vardır. Burada hemen belirtelim ki, sefirotik ağaç aynı zamanda hayat ağacı ile de aynı kabul edilmiştir. Bu her iki tezahürü Şekina'da da bulmaktayız. Hemen belirtelim ki bu ifadeleri bir şekilde daha önceki açıklamalarla irtibatlandırmak için gazapın adaletle, rahmetinse barışla bir alakası kurulabilir. Dipnot: Talmud'a göre Tanrı'nın iki makamı vardır. Bunlardan biri adalet, diğeri ise merhamet makamıdır. Bu iki makam İslam geleneğinde arş ile kürsüye tekabül etmektedir. İslam geleneği ayrıca doğrudan doğruya Allah'ın sıfatlarını, yani ilahi sıfatları, celal ve cemal sıfatları şeklinde ayırır ki, bu da aynı düzleme ait bir ayrımdır. Şayet insan günah işler ve Şekina'dan uzaklaşırsa, gazapa bağlı güçlerin, sarim, hakimiyeti altına girer. Dipnot: La Cabale Juive, cilt 1, sayfa 507. İşte o zaman Şekina, gazap eli olarak isimlendirilir ki, bu bize derhal çok bilinen bir sembol olan adalet eli ifadesini hatırlatmaktadır. Aksine, şayet insan Şekina'ya yaklaşırsa kendisini azat eder ve Şekina, bu durumda Tanrı'nın sağ elidir, yani adalet eli. Bu durumda kutsama eli olur. Dipnot: Aziz Augustine ve diğer bazı kilise babalarına göre sağ el aynı anda hem rahmeti hem de iyiliği temsil etmektedir. Oysa sol el ise özellikle de Tanrı ile ilgili olarak adaletin sembolüdür. Adaletin eli, hükümdarlığın genellikle bilinen bir vasfıdır. Takdis eli ifadesi ise rahiplik otoritesinin bir işaretidir ki bazen Mesih'in sembolü olarak da kullanılmıştır. Takdis eli tasviri Goluaların Goluaz bazı paralarında rastlanmaktadır ki bunlarda kısa dalları olan svastika figürüne rastlamakta mümkündür. Burada söz konusu olan adalet evinin Beit Din sırlarıdır ki bu da yüce manevi merkezin diğer bir ifadesidir. Dipnot: bu merkez ya da onun suretinde meydana getirilmiş olan başka herhangi birisi, aynı anda hem bir mabet, barışa tekabül eden rahiplik yönü, hem de bir saray ya da mahkeme olarak adalete tekabül eden hükümdarlık yönü tasvir edilebilir. Burada herhalde açıklamaya gerek kalmayacak şekilde anlaşılmaktadır ki, biraz önce belirtilen iki taraf, Hristiyanlıktaki hesap günü tasvirlerinde ifade edilen seçilmişlerle lanetlenmişlerdir. Bunu aynı zamanda Pisagorcuların Y harfiyle tasvir ettikleri iki yönle ya da zahiri olarak ifade edilen Erdem ve Şer arasındaki Herkül mitosuyla ya da aynı şekilde Latinlerde Janus sembolizmi ile birlikte kullanılan semavi ve yeraltı cehennem kapıları şeklinde iki kapıyla dipnot, Burada söz konusu olan genellikle Orta Çağ kiliselerinin cümle kapısında tasvir edilen ve aynı anlamı yansıtan burçlar kuşağı çevriminin iki yarısıdır. Hindularda Ganesha sembolizmi ile irtibatlı olan aşağı inen ve yukarı çıkan çevrimsel iki devre ile mukayese edebiliriz. Dipnot: burada tadat ettiğimiz sembollerin her biri uzun uzun ele alınmayı gerekli kılmaktadır. Kim bilir, belki başka bir çalışmamızda bunu yaparız. Sonuç itibariyle bütün bu açıklamalardan sonra Stoacılardan Kant'a kadar yapılmış olan her türlü felsefi, ahlaki ve zahiri yorumları bir tarafa koyacak olursak, sağduyulu ya da iyi niyet, pax hominibus bonae voluntatis, ayrıca bizim biraz önce işaret ettiğimiz sembollere ilişkin daha başka bilgilere sahip olanlar, Noel bayramının kış gün dönümüne rastlamasının boşuna olmadığını fark edeceklerdir gibi ifadelerin gerçekte ne anlama geldikleri daha kolay anlaşılacaktır. Kabala, Şekina'ya kendisiyle aynı isimleri ve bu nedenle de aynı özellikleri taşıyan bir eş vermektedir. Tabiatıyla Şekina'ya göre birçok farklı özelliği de vardır. Dipnot: La Kabal Juive, Cilt 1, sayfa 497-498. Onun adı Metatron'dur. Bu ismin sayısal değeri her şeye gücü yeten anlamındaki Shaddai ile aynıdır. Dipnot: bu iki isimden her birinin meydana getirildikleri İbrani harflerinin kıymetlerine göre sayısal değeri 314'tür. Bu ismin İbrahim'in tanrısına ait olduğu söylenmektedir. Metatron kelimesinin etimolojisi kesin olarak bilinmemektedir. Bu konuda ileri sürülen çeşitli hipotezler arasında en ilginç olanlardan bir tanesi, bu ismi Kildanice'deki Mitra'dan türetmektedir ki bu yağmur anlamına gelmektedir. Ancak kök itibariyle bir yönüyle ışık, nur kelimesiyle de bir ilişkisi vardır. Şayet durum böyle olsa dahi Hindu ve Zerdüştlük'teki Mitra'ya benzemesi dolayısıyla Yahudiliğin yabancı doktrinlerden yaptığı bir alıntı sonucuna varmak için yeterli bir gerekçe sunmamaktadır. Zira farklı gelenekler arasında var olan ilişkiler bu kadar zahiri bir şekilde ele almamak gerekir. Bunu hemen hemen bütün geleneklerde manevi etkilerin gökten yere inmesinin sembolü olarak yağmura atfedilen rolün açıklamasında da hatırlatabiliriz. Konumuzla ilgili olarak mesela İbrani doktrin hayat ağacından çıkan bir ışık, nur damlasından bahsetmektedir ki bununla ölülerin dirilişi gerçekleşecektir. Ayrıca bütün alemlerle iletişime geçen semavi etkiyi temsil eden çiğ akması olarak da yer almaktadır ki bu bize simyadaki ve gülhaçlılardaki sembolizmi hatırlatmaktadır. Metatron kavramı bekçi, efendi, resul, aracı anlamlarının tamamını içermektedir. O hissedilir alemdeki tecellilerin teofanis failidir. Dipnot: La Kabal Juive, Cilt 1, sayfa 492 ve 499. Aynı zamanda alemin prensidir. Sar Haolam. Bu son ifadelerden de anlaşılacağı üzere konumuzdan kesinlikle uzaklaşmış sayılmayız. Daha önce açıkladığımız geleneksel sembolizmi kullanacak olursak şunu açıkça belirtebiliriz. Nasıl ki inisiyatik hiyerarşinin başkanı yeryüzü kutbuysa Metatron da semavi kutuptur. Bunun diğerinde bir yansıması vardır ve alemin mihveri uyarınca onunla doğrudan ilişki içerisindedir. Onun adı Mikail'dir ki o Tanrı'nın önünde yakılarak kurban edilen ve takdim edilen başrahiptir. Grand Prêtre. Yeryüzünde İsrailoğullarının yaptığı her şey semavi alemde meydana gelen olaylara uygun olarak gerçekleşmektedir. Bu dünyadaki başrahip Grand Pontiff, merhametin prensi olan Mikail'i sembolize eder. Kitab-ı Mukaddes'te Mikail'in tezahüründen bahsedildiği her cümlede Şekinna'nın izzeti söz konusu edilmektedir. Dipnot, aynı eser, cilt 1, sayfa 500-501. Burada İsrail oğulları ile ilgili söylenen şeylerin tamamı, gerçek Sünni, Ortodoks, bir geleneğe sahip olan bütün halklar için de geçerlidir. Hatta öyle ki, ilk geleneğin temsilcileri buna daha çok layıktır. Zira diğerleri ondan ayrılmışlardır ve ona göre daha alt düzeydedirler. Bunun daha önce bahsettiğimiz semavi alemin sureti olan kutsal toprak sembolizmi ile de alakası vardır. Diğer yandan yukarıda söylediklerimize ilaveten Metatron'da sadece merhabet özelliği yoktur. O ayrıca adalet vasfına da sahiptir. O sadece büyük baş kahin, Kohen Hagadol değil, aynı zamanda büyük hükümdardır. Sar Hagadol ve semavi milislerin başıdır. Yani onda hem hükümdarlık kudreti hem de ruhbanlık veya aracılık fonksiyonuna tekabül eden pontiflik ilkesi mevcuttur. Dikkat edilecek olursa melek yani hükümdar kelimesiyle maleak yani melek veya gönderilmiş kelimeleri bir ve aynı kelimenin iki farklı şeklidir. Dahası malaki yani benim gönderdiğim, burada kastedilen Tanrı'nın gönderdiği veya kendisinde Tanrı'nın olduğu melek yani maleak ha Elohim'dir kelimesi, Mikael, Mikail kelimesinin anagramıdır. Dipnot, bu son uyarı akla ister istemez şu sözleri çağrıştırıyor. Benedictus qui venit in nomine domini. Bu sözler Mesih'e uyarlanmıştır. Oysa Hermas'ın çobanı, pastör, bunun özellikle Mikail'e ilginç bir şekilde uyarlamaktadır. Ancak bu son durum, Mesih ile Şekina arasındaki ilişkiyi kavrayanları pek şaşırtmamalıdır. Mesih aynı zamanda barışın prensi olarak da adlandırılmıştır ki, o aynı zamanda yaşayanların ve ölülerin yargıcıdır da. Burada şunu da eklemek uygun olacaktır ki, şayet Mikail biraz önce gördüğümüz üzere Metatron ile aynıysa, bu durumda o tek bir vasfı temsil etmektedir. Aydınlık olan vasfın yanında karanlık bir taraf da vardır ki, bu da Samael ile temsil edilmektedir ve onun için Sarha Olam da denmektedir. Şimdi en başta yaptığımız tespitlere tekrar dönmüş oluyoruz. Gerçekten de bu son zikrettiğimiz vasıf, yalnızca bu özellik aşağı seviyedeki anlamda bu dünyanın dehasıdır. Yani İncil'de bahsedilen Prince Pujus Mundi'dir. Metatron'un bir gölgesi olarak onunla alakaları, çift anlama sahip olarak aynı ismi kullanmayı meşrulaştırmaktadır. Bu aynı zamanda neden apokaliptik bir sayı olan 666'nın hayvanın sayısının bir şemsi sayı olduğunu da açıklamaktadır. Dipnot, bu sayı aynı zamanda güneşin şeytanı olan Sorat ismiyle de teşkil edilmiştir ki, bu yönüyle Mikail'in karşıtıdır da. İleriki satırlarda bunun farklı bir anlamını daha göreceğiz. Son olarak Hipolit'in dediği gibi, dipnot, Me Vuio, La Cabale Juive, cilt 2, sayfa 373'te nakledilmiştir. Mesih ve Deccal'ın her ikisinin de amblemi aslandır ki, bu da bir şemsi semboldür. Aynı tespit, yılan ve daha başka birçok sembol içinde kullanılabilir. Dipnot, bu karşıt durum aynı zamanda başındaki iki yılanlı asa, kaduse ile de tasvir edilmiştir. Hristiyan ikonografisinde biri Mesih'i, diğeri ise şeytanı temsil eden çift başlı yılan olan amfisbende birleştirilmiştir. Kabalistik bakış açısına göre burada söz konusu olan Metatron'un birbirine zıt çift yüzüdür. sembollerin çift yönü şeklinde genel olarak formüle edilebilecek teoriler üzerinde fazla duramayacağız. Sadece şunu belirtelim ki, nurani vasıf ile zulmani vasıfların birbirine karıştırılması açıkça satanizmdir. İşte gerçekte bilmeden ve belki de sadece cehaletle bu karıştırmayı yapanlar, ki sadece bir özürdür, yoksa bu yapılanı meşrulaştırmaz. Alemin hükümdarı isminde aşağı aleme ait, infernal, bir anlam bulduklarını sanmaktadırlar. Dipnot, ayrıca hemen belirtelim ki dünya küresi, imparatorluk gücü veya evrensel hükümdarlığı temsil etmektedir ve genellikle Mesih'in eline yerleştirilmiştir. Bu da göstermektedir ki o, hem manevi otoritenin hem de maddi iktidarın bir amblemidir. 4. Üç yüce işlev. Senev'in dediğine göre, Agartha'nın yüce başkanı Brahmatma ünvanını taşımaktadır. Burada Brahmatma yazmak daha doğru olurdu. Yani ruhların Tanrı'nın ruhundaki desteği. Onun iki yardımcısı Mahatma yani evrensel ruhu temsil eden ile Mahanga yani kozmosun maddi düzeninin tamamının sembolüdür. Dipnot, Bay Ossendowski Brahitma, Mahitma ve Mahinga şeklinde yazmaktadır. Ruh, nefs ve beden şeklinde batılı doktrinlerin temsil ettiği ve burada birbirini tamamlayıcı bir analoji ile makrokozmos ve mikrokozmos olarak uygulanan şey hiyerarşik ayrımdır. Burada Sanskritçe olan bu kavramların ilkeleri temsil ettikleri ve her ne kadar onları temsil etseler dahi kesinlikle insanlar için kullanılamayacağı özellikle belirtilmelidir. Bu durumda dahi bu isimler belli bir fonksiyona işaret ederler yoksa şahıslara değil. Bay Ossendowski'ye göre Mahatma gelecekte vuku bulacak olayları bilmektedir. Mahanga ise bu olayların sebeplerini yönetmektedir. Brahmatma ise Tanrı ile yüz yüze konuşabilir. Dipnot, yukarıda Metatron'un ve için yüzün meleği olduğunu görmüştük. Öyle ki onun yani Brahmatma'nın yeryüzü alemi ile kendileri aracılığıyla yüce ilkeye ulaşılabilen yüksek varlık mertebeleri arasında iletişimin gerçekleştirdiği yerin tam merkezinde yer aldığı hatırlanacak olursa, bunun ne demek olduğu daha kolay anlaşılacaktır. Dipnot, Uzak Doğu geleneğine göre değişmeyen orta, semanın faaliyetinin tecelli ettiği noktadır. Zaten şayet alemin hükümdarı ifadesi, dar bir çerçevede ve sadece bu dünya ile sınırlı olarak anlaşılacak olursa bu doğru bir anlama olmaz. Bazı nedenler göz önünde bulundurularak Brahmatma için üç dünyanın efendisi demek daha doğru olur. Dipnot, böyle bir ifadeye şaşıracak olanlar için acaba anahtarlarla birlikte papalığın belli başlı işaretlerinden olan üç taçlı bir başlık olan Triregnum üzerine hiç düşünüp düşünmediklerini sormak isteriz. Zira her gerçek hiyerarşide en üst dereceye sahip olan aynı zamanda ve bu nedenle aşağı derecede olanların tamamına da sahiptir. Bu üç dünya Hindu geleneğinde bu Tribhuvana'yı teşkil etmektedir. İleride de açıklayacağımız üzere biraz önce zikrettiğimiz üç fonksiyona tekabül eden alanlardır. Bay Ossendowski'nin dediğine göre, tapınaktan çıktığında alemin hükümdarı ilahi nur, aydınlık ile parlar. İbrani kutsal kitabı da Sina Dağı'ndan inerken Musa ile ilgili aynı şeyi söylemektedir. Dipnot, ayrıca aydınlığına halk dayanamadığı için Musa'nın yüzünü bir örtüyle kapatmak zorunda kaldığı da nakledilmektedir. Çıkış 24 bölü 29'dan 35'e. Sembolik açıdan bu durum, kesret alemi için zahiri bir uyarlamanın gerekliliğine işaret etmektedir. Burada vahyetmek, revöle, kelimesinin çift anlamlı oluşunu da hatırlatmış olalım. Öyle ki hem örtüyü kaldırma anlamına gelmektedir, hem de örtüyle gizlemek anlamına gelmektedir. Sözün ifade ettiği bir düşünceyi hem tecelli ettirmesi hem de gizlemesi işte bu yüzdendir. Bu benzerlikle ilgili şuna da işaret etmeliyiz ki, İslam geleneği Musa'yı kendi zamanının kutbu olarak görmektedir. Zaten Kabala'nın da Musa'nın bizzat Metatron tarafından bilgilendirildiğini belirtmesi yine aynı nedenle değil midir? Burada bizim dünyamızın esas manevi merkeziyle, derece itibarıyla onun altında yer alan diğer alt manevi merkezler arasında bir ayrımın yapılması uygun olacaktır. Öyle ki bu tali merkezler sadece belli gelenekler çerçevesinde ve özellikle de belli halklara intibak, adapte edilerek onu temsil ederler. Bu nokta üzerinde fazla durmadan şunu belirtmeliyiz ki, Musa'daki kanun yapıcılık, Arapça'da bu Resul'dür, fonksiyonu, Manu isminin ifade ettiği güce ait bir vekaletin varlığını gerekli kılmaktadır. Diğer yandan, Manu isminin içerdiği anlamlardan bir tanesi de ilahi ışığı, nuru yansıtmadır. Bir lama, Bay Ossendowski'ye hitaben diyor ki, alemin hükümdarı, insanlığın geleceğini yönetenlerin tamamının zihinleriyle irtibat halindedir. O, onların niyetlerini ve fikirlerini bilir. Şayet bu fikirler Tanrı'nın hoşuna giderse, bu durumda alemin hükümdarı kendi görünmeyen yardımıyla onların gerçekleşmesi için yardım eder. Şayet Tanrı'ya hoş görünmezse, o zaman hükümdar bunların gerçekleşmemesi yönünde etkide bulunur. Bu güç Agarty'ye gizemli om bilgisi sayesinde verilmiştir. Bu öyle bir kelimedir ki bütün ibadetlerimize bununla başlarız. Peşindense az çok om hecesine dair afaki bir takım bilgilere sahip kişilerce şaşkınlık yaratacak şu cümleler yer almaktadır. Om, eski bir azizin, goroların ilkinin adıdır. Bay Ossendowski, guru kelimesi karşılığında goro yazmaktadır ve o 300 bin yıl önce yaşamıştır. Tabii ki bu cümle, şayet şu tespiti hatırlamayacak olursak, kesinlikle düşünülemeyecek bir durumdur.